Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere meşhur gazetecilerden, uzun yıllar Türk gazeteciliğine hizmet vermiş, magazin haberleriyle, seyahatleriyle, seyahat yazılarıyla kalem oynatmış Hikmet Feridun Esin bir hatırasına yer vermek istiyoruz. Hatıra sigara altından kahvaltıya başlığını taşıyor. Meşhur tarihi fıkra. Çar 1. Alexander, meşhur Fransız politikacısı Talleyrand ve Prens Metternich. Birisi Rus, birisi Fransız, Prens Metternich de Avusturyalı. Salonun bir köşesinde baş başa vermişler. Hararetli hararetli bir şeyler konuşuyorlar. O sıralarda dünyanın politik vaziyeti de çok kötü. Hemen hemen Avrupa siyasetinin dizginlerini elinde tutan üç büyükler arasındaki bu esrarengiz konuşmanın konusu nedir acaba? Hangi ülkenin dünya haritasından silinmesini planlıyorlar? Hangi gizli ittifakı müsveddeleri yapılıyor? Hangi diyarlara açılacak savaşlar? Malum ya, o zamanlar İran'a harp denilen tuhaf bir adet vardı. Şimdi böyle enayilik yok. Salonda üç namlı politikaya yaklaşabilecek tek adam Saksonya sefiri. Ekselans temkinli adımlarla ilerliyor. Konuşmaları şöyle bir kulak misafiri oluyor ki bir de ne görsün? Ne görsün değil de ne işitsin? Kulaklarına inanamıyor. Prens Metternich Rus çarına kipfelin nasıl pişirileceğini, Talleyrand'a da kahvaltılık demsin çöreklerinin, yani mürdüm eriği çöreğinin nasıl kızartılacağını anlatmıyor mu? Kipfel, Osmanlıların Viyana kuşatması zamanında ta Avrupa işlerine kadar götürdükleri meşhur yarım ay biçimindeki kahvaltı çöreğidir. Biçimi Türk bayrağından alınmış, dillere destan bir çörek. Çar Alexander'la Talleyrand o sabah kahvaltılarına kipfel ve damson yemişler. Tatları damaklarında kalmış. Bunları memleketlerinde nasıl yaptıracaklarını sormuşlar. Avusturya şansölyesi de kendilerine tariflerini yapıyormuş. Hem de yazılı olarak. O unutulmaz kahvaltıdan sonra Fransız Talleyrand bilhassa kipfel ile ilgilenmekte. Nitekim bu tarihten sonradır ki Paris fırıncıları Türk bayrağındaki ay biçiminde pek ünlü çöreklerini yapmışlardır. Ve aynı isimle dünyaya tanıtmışlardır. Croissant. Aynı çörek oradan kuzeye, İskandinav ülkelerine, İzlanda'ya ve Amerika'ya geçmiştir. Dünyayı dolaşan ay. Dünyayı dolaşan çörekten Türk bayrağı. Dünya kahvaltı sofralarını süsleyen Viyana kuşatması hatırası. Bugün kipfelin en güzelini yine Avusturyalılar, kruasanın en lezzetlisini de Fransızlar yapıyor. Bizde ise solda sıfırdır. Damson'a yani mürdüm eriğine gelince değerli dinleyiciler. Mürdüm eriğini Macaristan'a, Avusturya'ya ve tüm Avrupa'ya götürenin Türkler olduğunu namuslu Macar kaynakları daima tasdik etmişlerdir. Müteşekkiriz kendilerine. Orijinal Viyana usulü Damson Dumpling aslında tam bizim ameli ahçıbaşıdır. Sofra kurmadan, oturmadan, bir yandan dövüşülürken bir yandan at üzerinde ağza atılıp yenilsin diye. Nitekim bugün Macarların öğle yemeklerine, akşam yemeklerine, çocukların sabah kahvaltılarına kadar götürdüğümüz büyük ağız tadı hala Türkçe ismiyle poğaça bu düşüncenin eseridir. Yolda at üstünde yemek için hem buğdayı hem de içinde eti ve peyniri olaraktan. Karaköy poğaçacısı yıkıldıktan sonra biz daha adeta iflas etti poğaçacılık. Ama Macaristan'da yaşıyor. Hem dediğimiz gibi Türkçe ismiyle. Daha düne kadar lüks lokantalarda bile kara ekmeğin dilim dilim kızlar tarafından gezdirilerek satıldığı Budapeşte de bugün otelde önümüze getirilen ekmek sepetine bakıyorsunuz. Çeşitli ekmekler arasında bizim sıcak ve nefis poğaça. Türk fırıncılığının, Türk börekçiliğinin arması Türk poğaçası. Bütün bunlara bakıp dünyaya şu Türkler kahvaltılarını amma da önem veriyorlar. Çeşitli ekmekler arasında bizim sıcak ve nefis poğaça. Türk fırıncılığının, Türk börekçiliğinin arması Türk poğaçası. Bütün bunlara bakıp dünya şu Türkler kahvaltılarını amma da emniyet veriyorlar diyorlar. Yanlış. Asırlar boyu bizim hayatımız harpte, darpte, at üstünde dövüşerek geçtiğinden şöyle doğru dürüst sakin sakin yatağından kalkıp da bir kahvaltı ekmek imkanı acaba bulunmuş mudur? Fatih Sultan Mehmet'ten ve Türkiye'ye tütün de geldikten sonra dünya lisanlarında hiç işitilmemiş bir tabir ve bir savaşçı adeti ortaya çıkmıştı. Sigara altı. Evet, Türkçe'de kahvaltı gibi sigara altı. İtiraf edeyim, doğma büyüme İstanbullu olduğu halde bu satırların yazarı yani Hikmet Feridun Es ilk defa sigara altı tabirini sevgili dostu, büyük asker, çok insan adam, Kore kahramanı Tahsin Yazıcı'dan öğrenmişti Kunuri'de. Büyük çekilişte Kunuri Köprüsü'nde bana didik didik edilmiş bir bayat ekmek uzatmıştı. Kopar bir lokma Feridun, sigara altı yap. Mideye bir lokma ekmek girmezse tütün çarpar insanı demişti. Biz de kahvaltımızı değil fakat sigara altımızı yapmıştık. Ve o zamanlar cephedeki bu sigara altı alemini uzun uzun gazetede yazmıştım. Kahvaltıdan sigara altına. Hey gidi günler. Ama Kore'ye gelinceye kadar daha evvelki harplerde bir asker tayınının elden ele dolaştırılarak sigara altı yapıldığını eski askerlerden dinliyorduk. Çünkü bizim harpte kahvaltıya değil ancak sigara altına vaktimiz oluyordu. Ama saraylarda, büyük konaklarda, hatta Petersburg Sarayı'ndaki siyah havyarlı kahvaltıları bile gölgede bırakacak ne ihtişamlı kahvaltılar hazırlamıştık. Ne badem ezmeleri, ne fıstık ezmeleri, ne hünnap reçelleri, ne güvercin kızartmalarıyla. Çocukluğumu hatırlıyorum. Mektebe giderken yolumun üstünde bir arkadaşa uğramak mecburiyetindeydim. Beraber gitmek için. Varlıklı bir aileydi. Bir konak yavrusunda oturuyorlardı. Sabahleyin kapıdan girince alt kat dumanlar içinde. Kızaran böbreklerin kokusu, kızaran sucukların kokusu, kızaran pastırmanın kokusu hepsi birbirine karışmış. Ayrıca mangalda maşa üzerinde kızartılan kırmızı biberli kaşkaval peyniri. Sağında yumurtaların kimi pastırmalı, kimi sucuklu, kimi kıymalı. Nedir bu korkunç trafik? Ailenin kahvaltı telaşesi. Taze ekmek alsın diye fırına koşuşturulan besleme kızcağız. İki koltuğunun altında dumanları buram buram tüten iki ekmek. Hava çok soğuk olduğundan çocuklara üşümesinler diye tahin pekmez yedirilecek kahvaltıda. O da nasıl yenir? Sıcak taze ekmek, tahin pekmez çanağına bandıra bandıra taze ekmeğe içirile içirile yenir. Bazen de kış kahvaltılarında meşhur pekmez bulaması. Helva gibi kalıp kalıp kesilmiş. Reçellerden başka bal. Peteklisi ayrı, süzmesi ayrı. Çeşitli peynirlerin çeşitli salamuraları. Mesela suyuna yeşil dolmalık biber karıştırılmış beyaz peynir salamurası. İş bu paprikalı peynir salamurası aslında Rumeli vilayetlerinden bilhassa Yugoslavya'dan gelmişti. Sofraya çanaklar içinde peynir suyuyla yeşil biber beraber getirilirdi. Yeşil dolmalık biber beyaz peynire ayrı bir aroma verirdi. Ama bu kadar şey içinde bile bizim arkadaş hala ağlayıp tepiniyordu. Nerede benim helvam? Akşamdan ayırıp saklamıştım terlesin diye. Hoppala. Ama o zamanlar midesine düşkün çocuklar böyle akşamdan sabah kahvaltısına tahin helvası saklarlardı. Sahiden de ertesi sabah helva daha yumuşar, yağlanır ve terlerdi. Emsalsiz bir kahvaltı yiyeceği olurdu. İşte tüm Afrika'ya, Mısır'a, Sudan'a, Habeşistan'a, Arabistan'a götürdüğümüz bir kahvaltı daha tahin helvası. İki üç sene önce Habeşistan'ın yani 200 sene önce dediği bundan 1970'li yıllar. Habeşistan'ın Addis Ababa şehrinden Kahire'ye geldiğim zaman yanımızda sarı humma aşı kağıtları yoktu. Bizi doğru Kahire Hava Meydanı karantinasına götürdüler. Yeryüzünde bir eşi daha bulunmayan bir karantina. 10 gün kaldık bu dünyanın en modern karantinasında. Her sabah kahvaltısında karşımızda bir memleketli, tahin helvası ve bir Mısırlı, bakla ezmesi ve bir Afrikalı, yaş yaş taze hurma. Üçü de birbirinden güzel. İlk çalışma yıllarımda, gazetecilik hayatımın ilk günlerinin çok eski saatlerinde Beyoğlu'ndan geçmek mecburiyetindeydim matbaaya giderken. Aman o Galatasaray'ın hali, sokak salepçileri, Galatasaray'ın tam köşesinde, Taksim'de ve tepe başında, şimdiki Etap Oteli'nin yerinde. Meşhur bayram ağalar, Ramazan ağalar ve etrafını çeviren salep kahvaltıcıları, tarçınlı, zencefilli kaynar salepleri içerek. Sonra matbaa kahvaltısı, bir bardak çay, gayetle ince bir dilim kaşar peyniri, 50 dirhem köşeleme kesilmiş çok taze ekmek. O zamanlar Beyoğlu'nda ve Beyazıt muhallebicilerinde komple kahvaltı vardı. Aynı tabak içinde çilek veya gülü reçeli, tereyağı, beyaz peynir. Beyaz Ruslar, yani Rusya'da komünizm kurulduktan sonra oradan kaçan antikomünist Ruslarla beraber İstanbul'da komple çay modası da alıp yürümüştü. Ve Petrograd'da meşhur Rus kahvaltısı, siyah ekmek, haşlanmış sulu yumurta ve sosis, yanında acı hardal. Bir de sabaha karşı çok meşhur fırınlarda ayakta yapılan kahvaltılar. Mesela Laleli'de Hasanpaşa fırınında sabah vakti tıklım tıklım. Hepsi kahvaltıcı. Sabahleyin fırından çıkan peynirli pideyle çaylarını yudumluyorlar. Tepebaşı pasta fırını, Pera Palas'ın tam karşısında da ayrı bir alemdi. Bir kahvaltı cennetiydi adeta. Eski düğün evlerindeki kaymaklı kahvaltıyı da unutmamak lazım. İlk geceden sonra damat evdekilere, hatta komşulara kaymak ikram ederlerdi. Ne demişler, sağlığını seven insan imparator gibi kahvaltı etmeli, kral gibi öğle yemeği yemeli, dilenci gibi de akşam yemeği yemeli. Bu prensibi yerine getiren milletler var. Kahvaltılarıyla en övünenlerin başında İngilizler ve Hollandalılar gelir. Ananevi İngiliz kahvaltısı korkunç bir şeydir. Hele o eski İngiliz müstemlekelerinde. Sabaha karşı kapınız vurulur ve bir ses: erken sabah çayınız sör. Evet, pek meşhur ismiyle erken sabah çayı, yani uyandırma çayı, ilk kahvaltı. İlk bir çaydanlık sütlü çay ve yanında iki muz, iki bisküvi. Kahvaltı salonuna inersiniz ki maazallah. Son yıllara kadar Londra'da bir Royal Oteli vardı. En çok odası olan oteliydi o vakitlerin. Kahvaltı salonlarında yüzlerce insan yemek yiyor. Otelin hususi bir çiftliği vardı. Yiyecekler, bilhassa kahvaltı malzemesi o çiftlikten geliyordu. Eski ananevi İngiliz kahvaltısı ekseri acayip bir komposto veya bir turşu ile başlardı. Meşhur rubarp. Sapları ile getirilmiş pancar turşusu manzarasında. Ama isterseniz daha münasebetli bir şeyle de başlayabilirsiniz. Mesela iri kara erik haşlaması ile. Evet, pulum dedikleri büyük kara erikler bir kahvaltı yemeği. Yahut başka bir meyve. Kavuna benzeyen papaya, mango, ananas. Yahut bunların suları. Burada bir parantez açmak isterim. Bizim de kahvaltılarımızda yaş meyve vardır. Başta karpuz, sabah doktoru diye satılmasının sebebi ve hikmeti de budur. Sabah kahvaltısında yenilirse bağırsakları temizlediği söylenir. Bugün artık Avrupa'da karpuz bir sabah kahvaltısı yemeğidir. Bizim adetimiz bu. Karpuz ve kavun çekirdeğini Orta Avrupa'ya biz götürdük. Dolayısıyla bunun kaşifi de biziz. Eski Türk kahvaltılarında bağırsakları yumuşatmak için kara erik yedikleri meşhurdur. Bizim kahvaltı soframızda en son boy gösteren yemiş haşlanmış kestaneydi. Meşhur doktor Mazhar Osman Bey'in kahvaltısı haşlanmış 2 adet kestaneydi. Bizdeki en mühim kahvaltı yemişlerinden birisi de duttur. Tepsi tepsi beyaz dut, kara dut. Ve yine tepsi tepsi salkım salkım nefis Türk üzümü. Bizim kahvaltıda hiç bilmediğimiz baharat, yukarıda lafını ettiğimiz meşhur rubarp. Halbuki bu tarihi kayıtlara göre rubarp da eski bir Türk gıdası. Vatanı Orta Asya. Moğolistan taraflarından gelmiş Avrupa'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya, Pasifik adalarına yayılmış. Ansiklopediler rubarbı sebze olarak alıyor, pancar gibi. Zaten lezzeti de pancara benziyor. Yani kahvaltıda pancar turşusu. Ama eskiden biz de yermişiz. Yine dönelim İngiliz kahvaltılarına. Nedir o gelen? Tavada kızarmış balık. İsterseniz tütsülenmiş ringa, isterseniz bir dilim ekmek üzerinde fırınlanmış kutu sardalyası. İsterseniz bol kırmızı biberli palamut köftesi. Ama kahvaltıda balık yemezseniz büyük bir biftek, bir yağlı dana pirzolası. Yumurtanız kaç tane olacak ve nasıl? Pastırmalı mı, jambonlu mu? Omlet ise nasıl? İçine yeşil dolmalık biber ve domatesli İspanyol omleti mi? Yoksa peynirli mi? Daha önce mısır yaprağı mı istersiniz, yulaf çorbası mı? Ye ye bitmeyen bu kahvaltıdan sonra saat 10.30 olur ki 3. kahvaltı, otel fiyatına dahil. Bereket ki artık Londra'da bile eski İngiliz kahvaltısı kalmadı. Evet, Analevi Hollanda kahvaltısı da öyle. Öldürücü. Evvela tabaklar dolusu peynir buketi. Edam'dan başlayın belki 20 çeşit. Sonra tabaklar dolusu salam ve sucuk buketi. En az 20 çeşit. Sepetler dolusu ekmek demeti. Tarçınlısı, anasonlusu, üzümlüsü, sıcağı, soğuğu. Muhakkak 15 çeşit ekmek. O da tarihe karışıyor artık. Kuzey İskandinav ülkelerinin kahvaltıları da aynı hesap. Üstelik bazılarında, mesela Danimarkalılar bir de kahvaltı birası çıkarmışlardı. Yalnız kahvaltıda içilmek üzere. Birçok yerde ise kahvaltı şarabı. Evet, kahvaltıda şarap. Macar kaynaklarında şöyle yazıyor. 1581 yılında 30 kişilik bir Türk sefaret heyeti Komaran'a uğramıştı. Kendilerine yapılan kahvaltı tahsisatı şöyleydi. Peynir, kızarmış sucuk, bal, sarımsak. Amerikalılar da kahvaltıya pek düşkündür ve ehemmiyetli hususiyetleri vardır. Mesela bir Kore Amerikan Birliği'ne misafir olan Mehmetçi'ye ikram edilen kahvaltıya bir bakalım. Sahanda iki yumurta, güneşli tarafı yukarıda, yani yumurtaların sarıları ters yüz edilmeden. Yanında fıstık ezmesi. Amerikan kahvaltı sofrasındaki en büyük gıda, en mühim enerji kaynağı fıstık ezmesi. Bugün petrolden daha çok para eden, dağ taş bizim fıstıklardan yapılan. Hele bunun yanında bizim fıstık ezmesi. Tutmayın bizi. Amerikan kahvaltısının bir hususiyeti de meyve ve sebze suyuydu. Havuçtan kerevize kadar ne meyvesi ve ne sebzesi olursa olsun. Ama biz kahvaltı sofrasında sebzeye en çok ehemmiyet vermiş insanlarız. İşte Lokman Hekim, Hafız Cemal ve tavsiyeleri. Günde bir domates, müsavi 5 kavanoz reçel. Biz kahvaltıda ekseriyetle çay içeriz. Amerikalılar hemen hemen sadece kahve, fincan fincan. Fransızlar da öyle. İngilizler daha ziyade çay, sütlü çay. Bazıları çorba. Mesela Alp dağları eteklerinde, Türk akıncılarının geçtiği köylerde en makbul kahvaltı nedir? Nedir? Stos, yani ayran çorbası. Ayran bizim babamızın malıdır. Ama dünyanın en acayip kahvaltısı uzun uçak seferlerindeki kahvaltıdır. Mesela 747 uçaklarında şafak sökerken mürettebatıyla beraber 500 kişiden fazla insana kahvaltı servisi yapılır. Hem de ne kahvaltı? Bir kere 500 kişiye 500 omlet. Çocuklara ise küçüklerin en büyük sevgilisi scrambled eggs dedikleri, bizde hiç yapılmayan bir nevi çalkalanmış yumurta. Ve akla hiç gelmeyecek ayrıca kahvaltı yiyecekleri. Mesela koçanın üzerinde taze sütlü mısır. Koçanın içinden bir şiş geçirilmiş, haşlanmış sütlü mısırın iki ucunda iki halka tutmak için. Sıcak sıcak önünüze gelince mısırın üzerine biraz tereyağı, bir çitmik tuz, isterseniz bir çitmik de karabiber. Sonra halkalarından tutup çevire çevire yiyin. Daha doğrusu yemeğin de yanında yatın. Son yılların en enteresan ve en acayip kahvaltıları arasında da politika kahvaltıları, pazar kahvaltıları, iş kahvaltıları, dedikodu kahvaltıları, eğlence kahvaltıları ortaya çıktı. Politika kahvaltıları 25 yıldan beri pek moda, yani 50'lerden beri. Vakitleri dar politikacılar bazen en mühim işleri bu kahvaltılarda konuşuyorlar. İş kahvaltıları da öyle. Pazar kahvaltıları komşular arası dedikodu kahvaltısı. Eğlence kahvaltıları büyük masraflı eğlence salonlarının, artistlerin, TV programcılarının kahvaltı zamanını değerlendirmek için bir buluşları. Tıpkı bizim içkisiz matine yahut kadınlar matinesi gibi ama tam kahvaltı halinde. Bir acayip kahvaltı da Türkiye'dedir. Yukarıda söylemiştim. Biz kahvaltıda balık yemeği pek sindirmeyiz içimize ama misafirperver insanlarız. Bundan 30 sene önce nefis balıklarıyla meşhur bazı turistik yerlerde, mesela Eşref Şefik'in teşebbüsüyle Marmara Adası'nda sabahın erken saatlerinde sokaklarda ızgaralanan sardalyaların mis gibi kokusu yükselirdi. Mangal kömüründe bedava balık kahvaltısı. Fırından yeni çıkmış taze ekmek içinde. Yemez misiniz yani? Eski gazetecilerin çok sevdikleri bir başlık vardı. Leblebi deyip geçme. Balık deyip geçmeyelim. Cızbır deyip geçmeyelim. Vesaire deyip geçmeyelim. Şimdi ben de çok eski bir gazeteci olarak derim ki kahvaltı deyip geçmeyelim. Evet değerli dinleyiciler, yıllarca gazetelerde, dergilerde kalem oynatmış meşhur gazeteci, muhabir, magazin gazetecisi, seyyah Hikmet Feridun Esin, Sigara Altından Kahvaltıya adlı hatırasını sizlerle paylaştık.
Çiçekler açar, Kafkasya dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar hep yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar hep yer gibi kaçar. Kader böyle bir şey garip anlar. Helal olsun güzel vatanlar. Kafkasya dağlarında oturdum kaldım. Kafkasya dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları ben bağrıma bastım. Öksüz yavruları ben bağrıma bastım. Kader böyleymiş ey garip ana. Kanım helal olsun. Türk oğluyum ben, ölmek isterim. Türk oğluyum ben, ölmek isterim. Toprak diken olsa yatarım yerim. Toprak diken olsa yatarım yerim. Allah'tan utansın dönenler geri. Allah'tan utansın dönenler geri. Kader böyleymiş ey garip ana. Canım feda olsun güzel vatana. Kafkasya dağlarına bomba koydular. Kafkasya dağlarına bomba koydular. Türk'ün sancağını öne koydular. Türk'ün sancağını öne koydular. Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular. Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular. Kader böyleymiş ey garibana, canım feda olsun güzel vatana.
Değerli dinleyiciler, 1919 yılında İstanbul'un fiilen işgalinden sonra İstanbul'da yaşayan ekaliyetlerden bazı Rumlar arasında sevinç gösterileri yapılmıştı. Bazıları hislerini saklıyorlardı ama onlar da coşku içinde birbirleriyle kucaklaşıp öpüşüyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu bir daha dirilmemek üzere çökmüş, bir daha belini doğrultması hayal olmuştu. Türkler kara günler yaşıyorlardı. İşte asırlardan beri peşinde koşulan ideal artık gerçekleşmeli, Ayasofya'da fetihten önce olduğu gibi yine çanlar çalınmalıydı. Rusçarı Deli Petro'nun vasiyetnamesine bel bağlayanlar gibi Rumlar da megalo ideaya sarılmışlardı. Bu bir kuyruk acısından doğan boş hayallerin toplamıydı. Adı büyük fikir manasına geliyor megaloida. Hayalperest bazı Rumlar 1453'ten bu yana megaloida ile ruhlarını, kafalarını besliyorlardı. Onlar Ayasofya'nın Türkler tarafından camiye çevrilişini ve İstanbul'un fethini bir türlü azmedemiyorlardı. Orada eskiden olduğu gibi Bizanslı papazların yine dini ayinleri sürdürebileceklerini, patriklerine taş giydirebileceklerini zannediyorlardı. İşte megaloidada da bu boş hayale yer verilmişti. Meşhur yabancı bilim adamlarında, yazarlarda da bu fanatik duygulara kapılarak yazılarında bu hayali besleyici satırlara yer verenler vardı. Fransız tarihçisi Gustav Schönberger, İstanbul'un kuşatılması ve alınışı adlı eserinde Balkan Harbi'nin sona ermek üzere olduğu şu günlerde tarihi Ayasofya'da çalınacak çanların sesleri şimdiden duyulur gibi oluyor diyordu. Sanat tarihi kitaplarında Ayasofya dünyanın dördüncü büyük mabedi olarak geçer. Roma'daki Saint-Pierre, Sevilla ve Milano katedrallerinden sonra gelir. Ama çok eski de bir mazisi vardır. Türlü maceralar geçirmiştir. Yanmış, yıkılmış, yeniden yapılmış, depremlerde hasarlar görmüş. İmparator Justinianus, Hazreti Süleyman'ın Kudüs'te yaptırmış olduğu meşhur mabetten daha büyük ve daha güzel olması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemiştir. Ayasofya kelimesinin manası ilahi hikmet demektir. Ayrıca Bizans mimarisinin de ilk altın çağı eserlerinden sayılır. Değerli dinleyiciler, İzmir'in işgali hadisesinden önce 19 Mart 1919 günü İstanbul Rumlarının bazıları bazı nümayişler yapmışlardı. Bu arada kiliseleri de Yunan bayrağı çektiler. İzmir'in işgali hadisesi bu militanların ümitlerini arttırdı. Megalo iddianın en belli başlıcası tahrik etmek üzereydi. Patrikhaneden de el altından bu ümitlerin beslendiği oluyor. Hatta Ayasofya'da taş giyecek patriki bile tespit etmişlerdi. İşgal yıllarında faaliyet göstermiş olan bir mim grubu var. Bu Anadolu'daki harekete İstanbul'dan her türlü yardımı yapıyordu. İstanbul'dan malzeme, mühimmat, silah toplanıyor ve gizlice kayıklarla Anadolu'ya geçiriliyordu. Yine İstanbul'dan Anadolu'ya çok sayıda asker ve subay geçirilmişti. Bu mim grubu saray ve bazı İstanbul hükümetleri tarafından da destekleniyordu. Bu grup, milis grubu, Rumların taşkınlık ve azgınlıklarını yakından takip ediyor ve Ayasofya için neler planladıklarını da ajanları vasıtasıyla haber alıyorlardı. Mim grubu her ümidin kaybedilmesi halinde Ayasofya'yı Rumlara bırakmama kararı almıştı. Bunun için zamanın padişahının emriyle Ayasofya'nın havaya uçurulması talimatını aldılar. Ayasofya gibi bir eser kolayca yerle bir edilemezdi. Mim grubu aralarında yaptıkları gizli birkaç toplantıda mabedi yerle bir edecek plan üzerinde anlaştılar. Eski eserler üzerinde ihtisas yapmış bir mimarla görüştüler ve onun buluşu üzerinde ehemmiyette durdular. Narteksler hesap dışı tutulursa uzunluğu 79 metre, eni de 19 metre olan ve merkezi kubbe çapı 33 metreden ibaret 7570 metrekarelik bir sahayı ihtiva ediyor Ayasofya. Bunun havaya uçurulması kubbeyi tutan 4 büyük ayağın çökertilmesiyle mümkün olacaktı. 19 Mayıs 1346'da Ayasofya'nın doğu yarım küresi yıkılmıştı. Bu yıkılma yandaki kubbenin yaklaşık 8'de 3'ünü de beraber yıkmıştı. Bizans İmparatoru 2. Manuel'e 1418 yılında kubbe tamiri için fikirlerinden istifade edebileceği düşüncesiyle Osmanlı mimarlarından ikisi tavsiye edildi. Bunlar Bursa'dan kalkıp İstanbul'a geldiler. Osmanlı tarihinde saltanat fasılası diye adlandırılan devre rastlıyordu o yıllar. Bursa camilerinin inşaında şöhret yapmış olan bu mimarlar kubbeyi tutan dört büyük ayağın takviyesini tetkik ettikten sonra Bizanslı mimarları tavsiye ettiler. İstanbul nasıl olsa bir gün fethedilecektir sözünü hatırdan çıkarmamışlardır tabii Türk mimarları. Nasıl olsa Bizans bir gün olsa bizim elimize geçecek diyerek Ayasofya'nın yapısı hakkında yardımlarda bulunmaktan vazgeçmemişlerdi. İşte Osmanlı mimarlarının el yazması notlarından istifade ettiler Mimmim grubu. En kritik anda ateşlenmek üzere dinamit lokumlarını büyük kubbeyi tutan dört ayakla istinat duvarları temellerine bir de imparatorların taş giydikleri onfalos denen hususi yere yerleştirdiler. Cami çevresinde de Mimmim grubu ekipleri geceli gündüz nöbet tutmaya başladılar. Ayasofya'ya çan takmak üzere geldikleri anda Ayasofya'yı havaya uçuracaklardı. 3 sene müddetle gizli vazifelerini bir saniye bile aksatmadan yürüttüler bu Mimmim grubu fedaileri. Yunan Harbi kazanıldıktan sonra da sırlarını tarihin derinliklerine gömdüler. Evet, böylece Hatıralar programının da sonuna geldik. Haftaya bir başka Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.